Yeraltından Notlar. Fyodor Dostoyevski. Seslendiren Akın Altan. Bu notlar da, bunların yazarı da besbelli hayal ürünüdür. Bununla birlikte toplumumuzun durumunu, yapısını göz önüne alacak olursak, bu notların yazarı gibi kişilerin aramızda bulunmasının yalnızca mümkün değil, aynı zamanda zorunlu olduğunu kabul ederiz. Benim bütün isteğim, pek yakın bir zaman öncesinin tiplerinden birini herkesin gözleri önüne daha açık olarak sermektir. Bu tip, henüz tükenmemiş kuşağın bir temsilcisidir. Yeraltı adını verdiğimiz bölümde bu kişi kendisini, düşüncelerini açıklamakta, sanki bununla toplumumuzda niçin bulunduğunu, bulunmasının neden kaçınılmaz olduğunu söylemek istemektedir. İkinci bölümse bu kişinin yaşamındaki birkaç olayı anlatan gerçek anılardır. Birinci bölüm. Yeraltı. Ben hasta bir adamım. Gösterişsiz, içi hınçla dolu bir adamım ben. Sanıyorum, karaciğerimden hastayım. Doğrusunu isterseniz, ne hastalığından anladığım var, ne de neremin ağrıdığını tam olarak biliyorum. Tıbba, hekimlere saygı duymakla birlikte, şimdiye dek tedavi olmadığım gibi, bundan sonra da böyle bir şey düşünmüyorum. Üstelik boş inançları olan bir insanım. Hem de tıbba saygı duyacak kadar. Oldukça iyi bir öğrenim gördüm. Boş inançlara inanmamam gerekirdi. Ama inanıyorum işte. Hayır, hayır. Saltıncımdan dolayı tedavi olmak istemiyorum. Siz bunu anlayamazsınız. Ama ne ziyanı var? Ben anlıyorum ya. Bu huysuzluğumla kime kötülük edeceğimi açıklamak elimde değil. Bunu ben de bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa, o da tedaviden kaçmakla hekimlere bir zarar veremeyeceğim, olsa olsa bütün zararı kendimin çekeceğidir. Yine de hıncımdan tedavi olmuyorum. Karaciğerim ağrıyormuş. Varsın daha beter ağrısın. Hep iyidir böyle yaşıyorum. Belki 20 yıldır. Şimdi 40'ındayım. Eskiden çalışırdım. Şimdi görevi bıraktım. Ters bir memurdum. Kabaydım. Kabalığından zevk alırdım. Rüşvet yemediğime göre, demek oluyor ki kendimde kaba olma hakkını görüyor, bununla kendimi ödüllendiriyordum. Kötü bir nükte. Ama olsun. Karalamayacağım. Yazarken güzel olacağını sanmıştım. Şimdi bakıyorum da çirkin bir böbürlenmeden öteye geçememişim. Böyle olduğunu bile bile karalamayacağım işte. Masama gelenlerin işini, dişlerimi gıcırdata gıcırdata yapar, birinin kırıldığını görsem, bundan büyük bir zevk alırdım. Hemen hemen her zamanda gücenen biri çıkardı. Çoğunlukla korkak kimseler olurlardı. Ricacı milleti değil mi? Yalnızca kendini bilmez bir subaydan nefret ederdim. Bir türlü yola gelmek bilmez, kılıcını şakırdatarak karşımda iğrenç bir gururla dikilirdi. Kılıcı yüzünden bu adamla tam bir buçuk yıl savaştım. Sonunda da yendim onu. Kılıcı şakırdatmaktan vazgeçti. Hoş, bu olay gençliğimde olmuş bir şey. Ama sevgili okuyucularım, asıl hıncımın nereden geldiğini biliyor musunuz? Durumumun püf noktası, bütün rezilliği de burada ya. Benim asıl kızdığım şey, en sinirli anlarımda bile içimde bir öfke ya da hıncım bulunmaması, bütün cart curtları yalnızca gönlümü hoş tutmak için yapmamdı. Öfkeden ağzım köpürmüşken biri biraz gönlümü alsa ya da önüme bir bardak çay sürse hemen yelkenleri suya indirirdim. Bununla da kalmaz, ona karşı bir yakınlık duyardım. Ama sonra kendime kızar, utancımdan birkaç ay uykularımdan olurdum. Yaratılışım böyleydi işte. Yukarıda ters bir memur olduğumu söyledim ya, yalan. Hırsımdan öyle söyledim. İş sahiplerine de, subaya da caka satardım. Gerçekte hiçbir zaman ters biri olamamışımdır. Her an içime bunun tam karşıtı bir sürü duygunun dolduğunu hissederdim. Bu duygular içimde kıpır kıpır eder dururlardı. Bunların yaşamım boyunca böyle kaynaştıklarını, dışarı taşmak için fırsat kolladıklarını bilirdim. Ama bırakmazdım. Bile bile bırakmazdım. Utancımdan yerin dibine girecek durumlara mı düşmedim? Beni çarpıntılar mı tutmadı bu yüzden? Bıktım. Canımdan bezdim. Bununla birlikte sizin ne düşündüğünüz buz gelir bana. Benim nasıl bir adam olduğum da belli değil. Ne ters bir adamım, ne uysal. Ne alçağım, ne onurlu, ne kahramanım, ne de korkak. Kendi köşeme çekilmişim. Zeki insanların önemli bir iş tutamayacakları, tutanlarınsa aptal oldukları gibi kin dolu, hoş bir avuntuyla günlerimi doldurup gidiyorum. Evet efendim. 19. yüzyıl insanı en başta iradesiz olmalıdır. Böyle olmak onun boynunun borcudur. İş beceren, iradeli adam aptal, dar kafalıdır. İşte benim 40 yıllık yaşamımda vardığım sonuç. 40 yaşındayım artık. Şaka değil. 40 yıllık koca bir ömür. Yaşlılığın ta kendisi. 40'ından fazla yaşamak ayıptır, aşağılıktır, ahlaksızlıktır. Kim yaşar 40'ından fazla? Hadi, bana açıkça, elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. İsterseniz size ben açıklayayım. Aptallar, namussuzlar yaşarlar 40'ından sonra. Bütün ihtiyarların, o ak saçlı, güzel kokular sürünmüş saygıdeğer ihtiyarların yüzüne karşı söylerim bunu. Hatta çıkar, sokaklarda haykırırım. Buna hakkım var. Çünkü kendim de 60 yaşına kadar yaşayacağım. Üstelik 70'imi, 80'imi bulacağım. Öf. İzin verin. Biraz soluk alayım. Beyler, sizi güldürmek istediğimi sanıyorsunuzdur belki de. İşte bunda da yanıldınız. Ben sizin düşündüğünüz ya da düşünebileceğiniz gibi şakacı bir adam değilim. Ama bütün bu gevezeliklerime sinirlenerek, sinirlendiğinizi epeydir hissediyorum. Benim ne biçim bir adam olduğumu sormak istiyorsanız yanıt vereyim. Küçük bir memurdum. Yalnız karnımı doyurmak için, yalnız bunun için çalıştım. Geçen yıl uzak akrabalarımdan biri bana 6.000 ruble miras bırakınca hemen istifamı bastım ve oturduğum şu köşeye yerleştim. Eskiden de burada otururdum ama şimdi iyice yerleştim. Kentin kıyısında kötü mü kötü bir oda burası. Hizmetçim, ahmaklık derecesinde hırçın, yaşlı bir köylü karısı. Ondan pis bir kokunun yayılması da her şeye tuz biber ekiyor. Petersburg ikliminin sağlığıma zararı dokunmaya başladığını, ufacık gelirimle başkentte yaşamamın güç olacağını söylüyorlar. Bu deneyimli, akıllı, evet efendimci öğütçülerden daha iyi bilirim ben ne yapacağımı. Yine de burada, Petersburg'da oturacağım. Buradan bir yere adım atmam. Niçin mi gitmek istemiyorum? Hiç. Gitmişim ya da gitmemişim. Ne fark eder? Aklı başında bir adamın sözüne etmekten en çok zevk alacağı konu nedir, bilir misiniz? Yanıt? Yine kendisi. Öyleyse ben de kendimden söz edeyim biraz. Sevgili okuyucularım, sizin dinlemek isteyip istemediğinizi bilmem ama şimdi size niçin bir böcek bile olmadığımı anlatmak istiyorum. Şunu bütün ciddiyetimle belirteyim. Pek çok kez böcek olmayı istemişimdir. Ne yazık ki buna bile erişemedim. Baylar, yemin ederim, her şeyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır. Hem de tam anlamıyla gerçek bir hastalık. Normal bir insanın anlayış gücü, başka bir söyleyişle, yeryüzünün en soyut, en işini bilen kenti olan Petersburg'da, öyle ya, kentlerin işini bilenleri de var, bilmeyenleri de. Yaşamak gibi katmerli bir talihsizliğe uğramış, 19. yüzyıl aydınının payına düşen anlayışın yarısı, dörtte biri, hatta daha azı günlük yaşantımız için yeter de artar bile. Hani nasıl derler, içinden geldiği gibi hareket edenlerin, elinden iş gelenlerin anlayışıyla yetinmelidir insanoğlu. Bunları iş adamlarına efelik yapmak. Hem de kılıcını çakırdatan subayımız örneği en bayağısından efelik taslamak için yazdığımı düşünmüyorsanız size istediğinizi veririm. Ama değerli okuyucularım, siz hiç hastalıklarıyla övünenleri, üstelik bir de efelik taslamaya kalkışanları gördünüz mü? Gelin görün ki oluyor böyle şeyler. İnsanlar hastalıklarıyla övünüyorlar, caka da satıyorlar. Belki herkesten çok ben yapıyorum bunu. Keselim tartışmayı. Yersiz bir sav ileri sürdüğümü biliyorum. Ama şuna iyice inanıyorum ki, değil fazlasıyla bilinçli olmak, bilincin her türlüsü hastalıktır. Bence öyledir işte. Bir dakika geçelim bunu. Şimdi söyleyeyim bakalım. Bazen, hem de terslik bu yana, eskilerin deyimiyle, bütün güzel, yüce şeylerin inceliğini kavramaya hazır olduğum zamanlar, evet, tam bu sırada, o güzellikleri anlayacak yerde, neden belki de herkesin yapabileceği biçimsiz hareketleri, hem de sanki özellikle yapıyormuş gibi, tam yapılmaması gerektiğini anladığım bir zamanda yapıyorum? Niçin iyilik üstüne, güzel, yüce şeyler üstüne anlayışım derinleştikçe, batağa daha çok saplanıyorum? Neredeyse boğulmama ramak kalıyor. Beni asıl şaşırtan şey, bu durumun bende rastgele değil de sanki öyle gerektiği için olmasıydı. Durumum bir hastalık ya da aksaklık değil, benim her zamanki davranışımdı sanki. Sonunda buna karşı koyma isteğim bile kalmadı. Bunun belki de benim doğal durumum olduğuna neredeyse inanacaktım. Gerçekte inanmış da olabilirim. Başlangıçta bu karşı koymanın beni ne kadar üzdüğünü bir bilseniz. Başkalarının da aynı durumla karşılaştığına inanmadığım için bunu bir giz olarak sakladım yaşamım boyunca. Yaptıklarımdan utanırdım. Şimdi bile utanıyorum belki de. Utanmam bazen o kerteye varırdı ki, o iğrenç Petersburg geceleri köşeciğime çekilmekten gizli, aşağılık, anormal bir sevinç duyar, o gün yine bir kepazelik yaptığımı, hatamı bir daha onaramayacağımı anlayarak kendimi için için yer dururdum. Kendimi suçlarken acılarım alçakçasına zayıflamaya başlar, sonra da hazza dönüşürdü. Evet, yanlış anlamadınız. Bildiğiniz şu haz. Başkalarının da aynı hazzı duyup duymadıklarını öğrenmek için bu konuyu açtım. Konuyu biraz daha derinleştireyim. Küçüldüğünüzü ve bu yolda en aşırı dereceye varmış olduğunuzu fark etmekten doğar bu haz. Durumunuzun umarsızlığını, başka bir adam olamayacağınızı, değişmek için zamanınız, inancınız bulunsa bile değişmeyi kendinizin de istemeyeceğini anlamanın tadına doyum olur mu? Hem değişmek isteseniz ne olurdunuz ki? Belki sizin için aslında başka yol yoktu. En önemlisi de bütün bunların, derin anlayışın doğal ve temel yasaları sonucu, bu yasalara bağlı olarak kendiliklerinden ortaya çıkmasıdır. O nedenle değişmek şöyle dursun, bu durumda yapılacak bir şey yoktur. Derin anlayış yasalarına göre şu sonuca varabiliriz. Aşağılık bir herif ciğerinin beş para etmediğini kavramakla kendisine bir avunma payı çıkarır gibidir. Yeter artık. Bu kadar laf ettim de yine bir şey açıklayabildim mi? Bu işin hazzını nasıl açıklayacağız? Olsun, ben üstesinden gelirim. Kalemi ne diye aldım elime. Öyleyse sonuna dek götüreceğim. Söz gelişi, çok onuruna düşkün bir adamım ben. Bir kambur, bir cüce kadar da kuruntulu, alınganım. Ama ne yalan söyleyeyim, birisinin kalkıp beni tokatlamasından kıvanç duyacağım çok zamanlar olmuştur. Ciddi söylüyorum. Herhalde bunda da ayrı bir tad, kuşkusuz acıdan doğan bir tat bulabiliyordum. Acıda hazların en tatlısı saklıdır. Hele bir de insan, durumunun umarsızlığını çok iyi anlarsa. Dönelim yine tokat konusuna. Tokadı yer yemez bilincim içine düştüğüm durumu incelemeye koyulur. En önemlisi de kendimi her davranışımda suçlu bulmamdır. Daha kötüsü, değişmez yasaların bir sonucuymuş gibi, suçsuzken bile kendimde bir suç aramamdır. Bunun birinci nedeni, çevremdekilerden daha akıllı olmamdır herhalde. Her zaman kendimi çevremdekilerden akıllı bulur, hatta inanmazsınız, bundan dolayı utanırdım. En azından kimsenin yüzüne açıkça bakamaz, bakışlarımı kaçırırdım. Suçlu olmamın ikinci nedeni ise, gönlü yüce, alicenap bir insan da olsam, bunun yararsızlığını görerek üzüleceğimi anlamamdır. Herhalde gönlü yüceliğimi hiçbir yerde kullanamazdım. Tokat atanın bunu doğa yasalarına uyarak yaptığını kabul ederek, hem doğa yasalarını bağışlamak elde olmadığı için adamı bağışlamaz, hem de aynı yasalar nedeniyle de meydana gelse, bu incitici olayı unutamazdım. Öte yandan gönlü yüce değilim diye adamdan öç almaya kalksam, bunu yapmak elimden gelir miydi? Sanmam. Çünkü elimden gelse bile bir şey yapamıyordum. Niçin mi? İşte bu konuda birkaç sözüm daha var. Öç almayı, kendi çıkarlarını korumayı bilen insanlar bunu nasıl yaparlar dersiniz? Varsayalım, böyleleri öç alma duygusuna kapılsalar, benliklerinde bu duygudan başka her şey silinir. Kudurmuş boğalar gibi boynuzlarını öne eğerek ileri atılırlar. Onları ancak karşılarına çıkan bir duvar durdurabilir. İçlerinden geldiği gibi hareket edenlerle, iş adamlarının duvarı görür görmez zınk diye duracaklarını hemen belirtmeliyim. Onlara göre duvar, durmadan düşünen, bu nedenle bir şey yapmayan bizler için olduğu gibi bir engel ya da ciddiliğine inanmadığımız halde dört elle sarıldığımız bir bahane değildir. Hayır, hayır, onlar bütün iştenlikleriyle dururlar. Duvar, onlar için yatıştırıcı, doğru ve kesin bir karara vardırıcı, hatta belki de gizemli bir anlam taşır. Neyse, duvar konusuna sonra döneceğiz. İşte ben içi dışı bir insanı, onu özene bezene yaratan, sevecen dua ananın görmek istediği gibi, gerçek normal insan sayarım. Böyle bir adamı kıskanmaktan kendimi yer bitiririm. Aptal olmaya aptaldır, böyle değildir diye sizinle tartışmayacağım. Ama ne bileceksiniz, belki de normal adamın aptal olması kaçınılmazdır. Belki de böyle olmasının ayrı bir güzelliği vardır. Bu düşüncemin doğruluğuna inanmam için başka bir neden de, normal insanın karşıtının, yani herhalde doğanın kucağından değil de imbikten geçirilmiş, derin anlayışlı adamın, bunda da gizemli bir hava var. Ama pek emin değilim. Normal insan karşısında bazen birden duralaması, bütün üstünlüğüne karşın kendisini seve seve sıçan gibi görmesidir. Üstün anlayışlı olmasına üstün anlayışlıdır. Ama olup olacağı bir sıçandır. Oysa karşısında bir insan, kendisinden farklı bir şey vardır. Asıl önemlisi de kimse ondan istemeden kendisini sıçan saymasıdır. Buna dikkatinizi çekerim. Şimdi bu sıçanın neler yaptığına şöyle bir bakalım. Sözün gelişi, sıçan bir şeye gücense, zaten her zaman gücendiği bir şey vardır. Ve öç almak istese içinde belki de, Fransızca, tabiat ve gerçek adamı. Daha çok kim birikir? Gücendirene aynı biçimde karşılık vermek için duyduğu iğrenç, aşağılık istek belki de, tabiat ve gerçek adamından daha çok içini kemirecektir. Çünkü tabiat ve gerçek adamı, doğuştan aptallığı yüzünden öç almayı düpedüz bir hak sayar. Oysa üstün anlayışı sonucu sıçan kendisine böyle bir hak tanımaz. Sonunda sıra asıl amaca, yani öç almaya gelir. Zavallı sıçan, ilk gücenikliğinin yanına sorular, kuşkular biçiminde bir sürü yeni aşağılanmalar, gücenmeler katmıştır. Bir sorunun karşısına yanıtsız kalan daha nice sorular koymuştur. Sonunda bir de bakmıştır ki, kuşkulardan, yersiz heyecanlardan ve en sonunda onunla insafsızca alay etmeyi iş sayan müdür, yargıç kılığındaki içi dışı bir, işini bilen adamların tükürüklerinden oluşan pis bir çamur, bulanık, kokuşmuş bir karışım kuşatmıştır dört bir yanını. Bu durum karşısında sıçanın tutacağı tek yol, her şeye boş vererek, kendisinin bile inanmadığı, küçümseyen, yapmacık bir gülümsemeyle utana sıkıla delikçiğine sıvışmaktır. Orada leş gibi kokan iğrenç yer altında, alaya alınarak güçlendirilmiş sıçancık yavaş yavaş kine, soğuk, zehirli, özenle sonu gelmez bir kine boğulur. Kinini 40 yıl en ince, en utanç verici ayrıntılarına dek anımsayacak, Her anımsayışta kendinden daha bir yüz kızartıcı şeyler ekleyerek bu uydurmalarıyla kendini yiyip bitirecektir. Bir yandan da kuruntularından utanır, bir yandan da olanları anımsamaktan, yeni baştan kurcalamaktan, olabilirdi düşüncesiyle başka başka uydurmalar eklemekten kendini alamaz. Bağışlamak nedir bilmez. Belki öğüş almaya bile kalkışır. Ama beceriksizce, miskin miskin, uzaktan uzağa, sinsice, ne öç almak hakkına ne de başarısına inanmadan yapar bunu. Öbür yandan öç almak istediği kimseden 100 kat fazla üzüleceğini, ötekinin kılının bile kıpırdamayacağını ta başta bilir. Ölüm döşeğinde bunları bir kez daha, bunca zaman birikmiş faizleriyle birlikte anımsayacak ve bakın işte bu soğuk, iğrenç yarı umutsuzlukla, yarı inançla, kahrından, kendini bilinçli olarak yer altına, 40 yıl diri diri gömmede, zorlamayla yaratılmış durumunun yine de kısmen içinden çıkabilir olmasından, bütün o içe işleyen doyurulmamış isteklerin özünde, kesin olarak verilen kararla bunun peşinden gelen pişmanlıklar çalkantısında yatmaktadır yukarıda sözünü ettiğim garip hazzın özü. Boğaz o derece ince, bazen anlaşılması öylesine zor bir duygudur ki, azıcık dar görüşlü, hatta sinirleri sağlam kimseler bundan zerrece nasiplerini alamazlar. Şimdi siz sırıtarak, belki de tokat yemeyenler bile anlamaz, diyerek, kibarca tokat yemiş olabileceğim için bu işin uzmanı kesildiğimi ima edeceksiniz. Böyle düşündüğünüze bahse girerim. Merak etmeyin, beyler. Hiç tokat yemedim. Gerçi sizleri bilmem ama ben tokat yemiş de olsam pek değişmezdi. Yaşamım boyunca fazla tokat atmadığım için de çok üzgünüm. Yeter bu kadar. Sizi pek ilgilendiren bu konu üstüne tek sözcük eklemeyeceğim artık. Hazzın kimi inceliklerini kavrayamayan, sinirleri sağlam insanlardan söz edeyim biraz da. Bu baylar, gerçi sırası gelince öküz gibi böğürüp bununla belki de büyük bir onur kazanırlar, ama demin de söyledim ya, bir zorlukla karşılaşınca sini verirler. Zorluk onlara taş duvar demektir. Hangi taş duvar diyeceksiniz. Elbette doğa yasalarıdır. Doğa bilimlerinden çıkan sonuçlarla matematiktir bu taş duvar. Sözün gelişi, sana maymundan geldiğimizi kanıtlamışlarsa, bu gerçeği yüzünü buruşturmadan kabul edeceksin. Gövdendeki tek bir yağ damlasının senin için 100 binlerce hemcinsininkinden değerli olması gerektiği, erdem, sorumluluk, safsata, boş inanç denen şeylerin hep bu sonuca göre çözümlendiği kanıtlanırsa, yine olduğu gibi kabul edeceksin. Çünkü matematiğin 2 kere 2 4 eder kesin sonucu vardır bunlarda. Hele bir karşı durmaya kalkın. Aman efendim, nasıl karşı çıkarsınız? Bu 2 kere 2'nin 4 etmesi kadar açıktır. Doğa size danışmaz. Onun sizin isteklerinizle, yasalarının hoşunuza gidip gitmediğiyle işi yoktur. Doğayı olduğu gibi, bütün sonuçlarıyla kabul etmek zorundasınız. Duvar duvardır ve benzeri ve benzeri diye bağırırlar. Aman Tanrım! Herhangi bir sebepten ötürü doğa yasalarıyla 2 kere 2'nin 4 ettiği hoşuma gitmiyorsa, bana ne bu yasalardan, bana ne aritmetikten? Duvarı delmeye gücüm yetmiyorsa, ille deleceğim diye yırtınmam elbette. Ama önümde yıkmaya gücümün yetmediği bir taş duvar bulunmasına da razı olamam. Gerçekten de böyle bir taş duvar, salt 2 kere 2'nin 4 etmesi gibi kesinliğiyle huzur demektir. Hiç olmazsa barış için söyleyeceği birkaç sözü vardır. İşte size saçmaların en büyüğü. Öte yandan bütün zorlukları, bütün taş duvarları görüp anlamak, zorluklara, taş duvarlara boyun eğmekten tiksiniyorsanız, boyun eğmemek, mantığın kaçınılmaz, en çetrefil yollarıyla taş duvarın önünde bile suçun sizde olduğunu anlayıp böyle sonu gelmez bir konu üzerinde aşağılık yargılara varmak, bunları yapmamaktan çok daha iyidir. Çünkü zerre kadar suçunuzun olmadığı apaçık göründüğünden, köşenizde kendinizi sessiz sessiz yer bitirirsiniz. Kızacağınız bir kimse ya da bir şey olmadığı, belki de hiç olmayacağı için eliniz kolunuz bağlı, şehvet derecesinde haz baygınlıkları geçirirsiniz. Aldatmaca, göz boyama ve el çabukluklarından bulanık bir dünya yarattığınızı bile bile, kime neden gücendiğinizi kestiremeden, Bütün bu aldatmacalar, karışıklıklar arasında içiniz sızlar da sızlar. Bilmedikleriniz arttıkça sızılarınız o ölçüde çoğalır. Güleyim bari. Şu halde sizce diş sızısında bile haz vardır diyeceksiniz. Elbette derim ben de size. Diş ağrısının da ayrı bir hazzı vardır. Tam bir ay dişlerim ağrıdığı için çok iyi bilirim. Kuşkusuz bu durumda açıkça öfkelenilmez. İniltiler çıkarılır. Ama bu iniltiler içten gelmeyen sinsi iniltilerdir. Sorun da burada zaten. Acı çeken kimsenin bütün zevki inlemektir. Bundan bir zevk almasaydı inlemekte direnir miydi? İyi bir örnek buldum beyler. Bunu biraz daha deşeceğim. Bu inlemelerinizle, ilk inacılarınızın bütün amaçsızlığıyla sizi küçük düşürdüğünü, varlığını aldırmadığınız doğa yasalarının sizi alay edercesine kılı kıpırdamadan hırpaladığını anlatmak istersiniz. Ortada bir düşman olmadığı halde sızılarınızın sürüp gittiğini, dişçi Fagenheim'ların bütün çabalarına karşın dişlerinizin tutsağı olduğunuzu, sizin dışınızda birinin istemesiyle acılarınızın dineceğini ya da üç ay daha süreceğini, son olarak da boyun eğmeyip hala karşı koyuyorsanız, kendinizi avutmak için size kalan tek şeyin ya kendinizi kırbaçlatmak ya da yumruklarınızı acıtırcasına duvarlarınızı dövmek olduğunu söylemek istersiniz inlemelerinizle. İşte kimden geldiği belli olmayan bu alaylar, içe oturan aşağılanmalar sonundadır ki, bazen şehvet derecesine çıkan bir haz duyulur yavaştan yavaşa. Rica ederim sevgili okuyucularım. Şu diş ağrısı çeken 19. yüzyıl aydınının sızlanmalarına ikinci, üçüncü gününde bir kulak verin. Artık inlemesi ilk günkü gibi, yalnızca diş ağrısından gelen, kaba bir köylünün inlemeleri olmayıp, uygarlığa, Avrupa kültürüne bulaşmış, şimdikilerin deyimiyle, topraktan ve halkın özünden kopmuş bir insanın inlemeleridir. Bu inlemeler gittikçe çirkinleşir, sonunda pis bir hırçınlığa dönerek günlerce sürer gider. Bu insan, inlemeleriyle kendisine bir yarar sağlamayacağını, hem kendini hem de başkalarını boşu boşuna üzüp rahatsız edeceğini, önünde yırtınıp durduğu kimselerle yakınlarının bu inlemeleri dinlemekten bıkarak artık kendisine inanmadıklarını, onun yapmacıksız, şamatasız, kimseye caka satmadan, fazla şımarmadan da inleyebileceğini düşündüklerini bilir. Hem de herkesten çok. İşte her şeyi böylece anlaması ve düştüğü yüz kızartıcı durum, ona hazzın son derecesini tattırır. Nasıl? Sizleri rahatsız ediyor, içinizi sızlatıyor. Hem de evinizde uyku uyutmuyorum ya. Uyumayın. Dişlerimin ağrıdığını her an sizler de anlayın. Artık eskiden görünmek istediğim gibi bir kahraman değil, iğrenç, şirret bir adam var karşınızda. Varsın öyle olsun. Foyamı ortaya çıkardığınız için kıvançlıyım. Benim pis pis dırlanmalarım hoşunuza mı gitmiyor? Öyle olsun. Ben şimdi daha pis bir yaygara koparayım da, siz o zaman görün. Yine anlamadınız mı beyler? Bu yüksek hazzı anlayabilmek için sanırım kafalar daha çok gelişmeli, insanoğlu daha derin bir anlayışa erişmeli. Bu yüksek hazzı anlayabilmek için sanırım kafalar daha çok gelişmeli, insanoğlu daha derin bir anlayışa erişmeli. Gülüyorsunuz öyle mi? Buna çok memnun oldum. Biliyorum. Şakalarım oldukça bayat, kaba, çetrefilli. Kendime güvensizliğimi gösterir. Kendime saygı göstermediğim içindir herhalde. Her şeyi anlayan bir adam kendine nasıl saygı duyar? Küçülmesinde bile tat bulmaya kalkışan bir adamın kendisine ufacık bir saygısı kalabilir mi? Hadi siz söyleyin. Bunu umut kırıcı bir pişmanlık sonunda söylemiyorum. Öteden biri, beni bağışla babacığım, bir daha yapmam demekten nefret etmişimdir. Böyle söylemeyi beceremediğim için değil, tam tersine, kolaylıkla hem de çok rahat söyleyebildiğim için nefret etmişimdir bu sözden. Zerrece suçum olmadığı halde, Bir takım düşler kurarak kendimi suçlu bulduğum olmuştur çoğu kez. Bu da hepsinden kötüydü ya. O zaman yine duygulanır, pişmanlık duyar, gözyaşı döker. Böylece kendi kendimi kandırırdım. Numara yaptığım falan yoktu. Salt yüreğim dayanmadığı için bu haltı karıştırırdım. Gerçi doğa yasaları her zaman ve herkesten daha çok gücendirmiştir beni. Ama bu durumda doğa yasalarını bile suçlayamazdım. Şimdi bunları anımsamak iğrenç bir şey. O zaman da öyle hissederdim. Bir dakika bile geçmezdi ki, bütün kinimle, o duygulanmaların, pişmanlıkların, değişme antlarının yalan, hem de kuyruklu birer yalan olduğunu anlamaya başlardım. Kendimi zorla neden bu sıkıntılara soktuğumu sorarsanız, yanıt vereyim. Boş durmaktan yıldığım, canım sıkıldığı için başıma böyle maskaralıklar çıkarırdım. Gerçekten öyle. Kendi kendinizi şöyle bir yoklayın, sevgili okurlarım. Bunun doğru olduğunu anlayacaksınız. Yaşadığımı anlamak için kendi kendime serüvenler uydurur, yaşama oyunu oynardım. Kaç kez, hiç yüzünden, bile bile gücenmeyi denemişimdir. Gücenecek bir şeyim olmadığını, kendimi kandırdığımı bildiğim halde işi o kerteye getirirdim ki, sonunda gerçekten gücenirdim. Kendime egemen olamayacak kadar hoşlanmaya başlamıştım bu oyundan. İki kez daha aşık olmayı denedim. İnanır mısınız, beyler? O yüzden bir sürü de acı çektim. Yüreğimin bir köşesinde, acı çektiğime inanamayıp kendimle alay ederken, bir yandan da gerçek bir acıyla kıvranır, kıskançlıktan kudururdum. Değerli okurlar, bütün bunlar bezginlikten, bir iş yapmamanın beni boğacak hale gelmesindendir. Her şeyi anlamanın en yakın, en normal sonucu tembellikten, yani bile bile eli böğründe durmaktan başka nedir? Bundan yukarıda söz etmiştim. Yineliyorum, özellikle yineliyorum. İşlerinden geldiği gibi davranan insanlar, iş adamları, dar kafalı oldukları için, kafaları çalışmadığı için iş becerirler. Bunu size şöyle açıklayacağım. Bu tür insanlar dar görüşlü olmalarından ötürü, önlerine çıkan ilk sebepleri ikinci dereceden de olsa ana sebep sanırlar. Davranışlarına sağlam bir dayanak bulduklarına, herkesten çabuk ve kolay inandıklarından dolayı da içleri rahattır. En önemlisi de bu değil mi zaten? Herhangi bir işe girişmeden önce, bütün kuşkulardan arınarak huzur içinde olmalıdır insan. Peki ama ben kendimi nasıl huzura erdireceğim? Nerede bana destek olacak ilk sebepler, ilk dayanaklar? Bunları nasıl bulacağım? Şöyle bir düşünmeye başlıyorum. Elime aldığım herhangi bir ilk sebep hemen peşinden kendisinden önceki sebebi sürüklüyor ve böylece uzayıp gidiyor. Anlamanın, düşünmenin iç yüzü budur. Bundan çıkardığımız sonuç yine aynıdır. Demin öç almaktan söz etmiştim. Anımsıyor musunuz? Herhalde pek anlamamıştınız. İnsanın hak yerini bulsun diye öç aldığı söylenir. Öyleyse ilk sebep de bulunmuştur. Adalet. Şu halde büyük bir huzur içinde, iyi ve doğru bir iş yapıldığına inanılarak, başarıyla, rahat rahat öç alınabilir. Bense burada ne adalet ne de erdem göremediğim için, salt huysuzluğum yüzünden öç almak istediğimi bilirim. Huysuzluk bir sebep olmasa da, bütün kuşkularımı yenerek rahatça ilk sebep görevini yapabilirdi. Gel gelelim öfke bile duyamıyorum. Zaten demin sözü bundan açmıştım. Huysuzluğum hep o uğursuz anlayış yasaları yüzünden kimyasal bir çözülmeye uğrar. Bir de bakarsınız, asıl amaç uçup gitmiş, sebepler toz olmuştur. Suçlu ele geçmemektedir. Aşağılanma aşağılanmadan çıkıp, diş ağrısı cinsinden kaderin cilvesi haline gelmiştir. Yapacağın tek şey kalıyor, o da duvarı daha sert yumruklamak. Asıl sebebini bulamayınca her şeye boş verirsin. Bir kerecik bilinçli olmayı bir yana koyarak, ilk sebebini aramadan, uzun boylu düşünmeden, körü körüne bırak kendini duygularının akışına. Sev ya da nefret et. Boş durmamak için bir şeyler yap. En geç ertesi gün bu danışıklı kanma yüzünden kendini küçük görmeye başlarsın. Sonuç olarak, sabun köpüğü ve yine eski tembellik. Baylar, kendimi herkesten akıllı saymamın tek nedeni, bitirmek şöyle dursun, yaşamım boyunca hiçbir şeye başlamamış olmamdır. Ben de herkes gibi gevezenin, zararsız ama can sıkıcı gevezenin biri olayım. Ne çıkar? Her akıllı insanın ilk baştan geveze olması. Yani havanda su dövmesi alnına yazılmışsa ne gelir elden? Keşke boş duruşum aylaklığımın yüzünden olsaydı. Tanrım, o zaman kendime ne büyük bir saygı duyardım. Hiç olmazsa tembelliğim, güvenebileceğim belirli bir özelliğim var diye kendime en büyük saygıyı beslerdim. Birisi benim için, kim bu adam diye sorunca, tembelin biri karşılığını verirlerdi. Böyle bir söz duymayı çok isterdim. Benim de belirli bir niteliğim, hakkımda söylenecek bir söz olacaktı. Ne demek efendim, tembelin biri? Şaka değil. Bu bir unvandır, bir mevkidir. Kusursuz bir meslektir. Alay etmeyin, bu böyledir. O zaman haklı olarak birinci sınıf bir derneğe üye olur, kendi kendimi saymaktan başka bir iş tutmazdım. Tanıdığım biri vardı. Lafitte şarabından anlamasıyla övünür dururdu. Bunu bir erdem olarak görüyor, kendisi hakkında en ufak bir kuşkuya düşmüyordu. Adamcağız sonunda yalnızca huzur içinde değil, üstelik böbürlenerek öldü. Bunda da çok haklıydı. İşte ben de onun gibi kendime bir meslek seçerdim. Tembel obur. Ama öyle düpedüz obur değil. Şu bütün güzel, yüce şeylere ilgi duyan oburlardan olurdum. Nasıl, hoşunuza gitti mi? Ben buna öteden beri kafamı takmışımdır. Güzel, yüce şeyler. 40 yaşımda bana az çektirmedi ama 40. yaşıma basınca böyle oldu bu. Oysa o sıralar... o gençlik yıllarımda çıkacaklardı karşıma. O zaman kendime uygun bir işte bulurdum. Bütün o güzel, yüksek şeylerin onuruna içerdim. Kadehime önce biraz gözyaşı akıtmak, sonra da onu bütün güzel, yüksek şeylerin onuruna kaldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmazdım. Dünyada ne varsa hepsini güzellik, yücelik açısından görür, en pis, en iğrenç şeylerde bile güzel, yüce bir yan bulurdum. İstediği zaman gözyaşı dökebilen bir adam kesilirdim. Ressamın biri kalkıp G ayarında bir tablo yaptı diyelim. Hemen böyle bir tablo yapmış olan ressamın onuruna içerdim. Çünkü bütün güzel, yüksek şeyleri seven bir adamdım ben. Canınız nasıl istersenin onuruna kadehimi kaldırırdım. Dedim ya, güzellik, yücelik adına yapmayacağım şey yoktur. Bu sırada herkesin kişiliğime saygı göstermesini isterdim. Birisi bana saygısızlık yapacak olsa yakasına yapışırdım. Huzur içinde yaşayıp debdebeli ölmek. Bundan daha güzel ne vardır? Salıverdiğim göbeğimi, 3 kat olmuş gerdanımı, rezilcesine havaya diktiğim burnumu görenler, ''Bakın şu kalantor herife, olunca böyle olmalı.'' derlerdi. ''Siz ne derseniz deyin baylar.'' Yaşadığımız şu olumsuz çağda böyle hoş sözleri işitmeyi kim istemez? Fakat bunlar tatlı düşlerden başka nedir ki? Lütfen söyler misiniz? İnsanların gerçek çıkarlarını bilmemeleri yüzünden kötülük yaptıklarını ilk kez kim ortaya attı? Kim böyle akıllıca bir söz etti? Sözüm ona, insanoğlunun kafası aydınlanır, gerçek çıkarları gözlerinin önüne serilirse, burnunu kirli işlere sokmaktan geri durarak, bir anda soylu, temiz yürekli biri olur çıkarmış. Bunun nedeni de aydınlanıp gerçek çıkarlarını yalnız ve yalnız iyilik yapmakta görmesiymiş. Hiç kimse bile bile kendi aleyhine hareket edemeyeceğine göre tek çıkar yol iyilik yapmakmış. Hey gidi çocuk! Saf, temiz yürekli bebek. Dünya kurulalı beri insanların yalnızca kişisel çıkarlarına göre davrandıkları görülmüş müdür? İnsanların bile bile, yani gerçek çıkarlarını iyice anladıkları halde, bunları ikinci plana itip kimsenin zorlamadığı başka yollara, bir sürü karışık, tehlikeli işlere atıldıklarını gösteren milyonlarca örneğe ne demeli? Evet, insanlar kendilerine gösterilen yolun tam tersine, canlarının istediği yöne yürümüşler. Akıl almaz, çetin, neredeyse karanlık yollarda yürümek için direnmişlerdir. Dik kafalılık, direnmek onlara çıkarlarından daha tatlı geliyor anlaşılan. Çıkar. Nedir bu çıkar denen şey? İnsanoğlunun çıkarının nerede olduğunu kesinlikle belirtebilir misiniz? Biri tutar, çıkarını kendisi için iyilik değil de kötülük istemekte görürse, hatta böyle yapmak zorunda kalırsa, buna ne demeli? Ya bir de her zaman böyle olursa, o büyük kuralın ne değeri kalır? Ne dersiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Gülüyorsunuz demek. Gülün. Ama önce şu sorumu yanıtlayayım. İnsanoğlunun çıkarları tam olarak sayılmış mıdır? Aralarında hiçbir sınıflandırmaya girmeyenler, giremeyenler yok mudur? Bildiğime göre, okuyucularım, insanların çıkarlarıyla ilgili listeyi istatistik rakamlarıyla ekonomik formüllerden ortalama bir hesapla çıkarmışsınız. Sizin çıkarlar listenizde refah, zenginlik, özgürlük, rahatlık gibi şeyler var. Bunlara açıkça, bile bile sırt çeviren biri çıksa, siz, elbette ben de, onu kara cahilin, zır delinin biri olarak görmez miyiz? Ne tuhaftır. İstatistikçiler, bilginler insanoğlu için bir takım hesaplar yaparken çıkarlardan birini her seferinde gözden kaçırırlar. Hatta bunu yanlış biçimiyle hesaba katarlar. Oysa her şey bu çıkara dayanmaktadır. Tutup bu çıkarı da listemize eklesek ne olurdu sanki? Asıl felaket, bu anlaşılması güç çıkarın hiçbir sınıflandırmaya girmemesi, hiçbir listeye sokulamamasındadır. Bakın, benim bir dostum var. O, yalnız benim değil, sizin de dostunuzdur. Beyler, onunla dost olmayan yoktur. Bir kişi bir işe başlamadan önce akıl, mantık yollarına göre nasıl davranması gerektiğini açık, tumturaklı bir dille anlatır size. Bununla da kalmaz, bir insanın normal, gerçek çıkarlarından coşkuyla, tutkuyla söz ederek, ne kendi çıkarlarını, ne de erdem denen şeyi anlamayan miyoplarla acı acı alay eder. Arkasından bir çeyrek saat bile geçmez ki, ortada değişiveren bir durum, bir sebep yokken, bütün çıkarlarını hiçe sayan bir içgüdüyle, eskisinin tam tersi bir yol tutar. Artık ne mantık kuralları kalmıştır, ne kendi çıkarları, ne de başka bir şey. Şunu da ekleyeyim. Dostum demekle genel bir anlam kastettiğim için bu döneklikte yalnızca bir kişiyi suçlamak biraz zordur. Bakın size ne söyleyeceğim beyler. Acaba insana en üstün çıkarından daha değerli gelen bir şey ya da mantık çerçevesinde kalmak için son derece yararlı, demin hiçbir listeye girmediğini söylediğim başka bir çıkar yok mudur? Bu öyle bir çıkar olsun ki, bütün öbür çıkarlara göre daha ön planda, daha çekici gelsin insana. Bu en büyük, en değerli çıkarı elde edebilmek için, insanoğlu, gerekirse her türlü kuralı hiçe sayarak, mantığa, onura, huzura, refaha, kısacası bütün güzel ve yararlı şeylere aykırı düşen bir yol tuttursun. Demek ortada yine bir çıkar var, diye sözümü keseceksiniz. İzin verin, şimdi size her şeyi anlatacağım. Söz cambazlığı değil işimiz. Asıl anlatmak istediğim, sözü geçen çıkarın bütün sınıflandırmalarınızı bozması, kişilerin mutluluğu için çırpınan insanseverlerin koyduğu dizgeleri, sistemleri darmadağın etmesidir. Kısacası her şeye engel olmaktadır bu çıkar. Fakat bu çıkarın ne olduğunu söylemeden önce, kendi adımı kötüye çıkarmak pahasına da olsa, şunu çekinmeden belirteyim ki, bütün bu kusursuz dizgeler, insanların rahatlarını elden çıkarmamak için bir anda iyi ve uysal varlıklar olacakları yolundaki bütün bu çıkar kuramları bence şimdilik bir varsayımdır. Evet efendim, bir varsayımdır ancak. İnsan soyunun gene kendi çıkarları yoluyla düzeltilmesi kuramının kabulü, bence en azından uygarlığın insanoğlunu yumuşattığını, o nedenle de onları daha az acımasız, daha az savaşçı bir duruma getirdiğini ileri süren bakılı onaylamak demektir. O, kendi mantığıyla böyle bir sonuca varmış olabilir. Ama insanlar dizgelere, bir takım soyut kavramlara öylesine düşkündürler ki, salt mantıklarını haklı çıkarmak için gerçekleri bile bile değiştirmeye, gözlerini kapayıp kulaklarını tıkamaya razıdırlar. Bunu gerçekten anlaşılması kolay bir örnek olduğu için aldım. Çevrenize şöyle bir bakın. Kan gövdeyi götürüyor. hem de şampanya gibi bütün neşesiyle akıyor. İşte size Buckland'da yaşadığı 19. yüzyıl. İşte Büyük Napolyon ve bugünkü Napolyon. İşte Kuzey Amerika'nın sonsuz birliği. Ve işte size karikatüre benzeyen Schleswig-Holstein Prensliği. Bulgarlık neyimizi yumuşatmış, anlayalım. Duygularımızın türlerini çoğaltmaktan başka bir işe yaramamıştır uygarlık. Duygularının çeşitliliği yüzünden insanoğlu korkarım kan dökmede bir zevk aramaya kadar varacak. Üstelik böyle bir felaket insanlığın başına çoktan gelmiştir. Cana kıyıcılıkta en ince ustalıkları gösterenlerin uygar kimseler olduklarına hiç dikkat ettiniz mi? Atillaların, Stenka Razinlerin, ustalıkla eline su dökemeyecekleri bu baylar, gene de onlar kadar göze batmıyorlarsa, bunun tek sebebi böylelerine sık rastlanması, görüle görüle bir alışkanlık haline gelmeleridir. Uygarlık sonunda insanlar daha çok kan dökücü olmadılarsa bile, en azından daha kötü, daha iğrenç birer cana kıyıcı olmuşlardır. Eskiden hak uğruna kan dökülür, istendiği kadar insan iç huzuruyla öldürülürdü. Çağımızda kan dökmeyi iğrenç bir davranış saydığımız halde, yine de bu iğrenç işle uğraşmaktayız, hem de eskisinden daha çok. Hangisinin daha kötü olduğuna varın kendiniz karar verin. Kleopatra, Roma tarihinden örnek aldığım için beni bağışlayın. Odalıklarının memelerine altın iğneler batırmayı sever, onların çığlıklarından, kıvranmalarından zevk alırmış. Şimdi siz bana tutacak, bunların çok eskiden, barbarlık dönemlerinde geçtiğini, şimdi insanlar birbirlerini mecazi anlamda iğnelediklerine göre, şimdi bile barbar bir çağda yaşadığımızı, bugünün insanları barbarlık çağlarına oranla her şeyi daha açık seçik görmeyi öğrenmiş olmakla birlikte, henüz mantığın ve bilimin buyurduğu biçimde davranmayı beceremediklerini söyleyeceksiniz. Bir takım eski, kötü alışkanlıklar ortadan kalktıktan sonra, bir de sağduyu ve bilim huylarını kökünden değiştirirse, insanların çok şeyler öğreneceğine saplanmıştır kafanız. İnsanların o zaman bile yanılmaktan vazgeçeceklerine, başka bir deyişle isteklerini çıkarlarına ters düşürmeyi istemeyeceklerine %100 inancımız var. Ayrıca insanların bilimden çok şey öğreneceğini, gerçi bu bence lükstür. İnsanların gerçekte hiçbir zaman iradelerinin, kaprislerinin olmadığını, bu yaratıkların ancak bir piyano tuşu ya da org içindeki bir vida kadar değer taşıdıklarını söyleyeceksiniz. Bundan başka, İnsanlar yeryüzünde doğa yasalarının hüküm sürdüğü, yaptıkları her şeyin isteklerine göre değil, bu yasalara göre oluştuğu gerçeğini öğreneceklerdir. Şu halde bize yalnızca bu yasaları bulmak kalıyor. İnsanlar böylece davranışlarından sorumlu olmayacakları için yaşamakta kolaylaşacaktır. Bundan sonra bütün davranışlar, matematik yoldan, 100.000'lik logaritma çizelgeleriyle hesaplanıp takvimlere geçirilecek, hatta zamanımızın ansiklopedik sözlükleri cinsinden yararlı yayınlar bile çıkacaktır. İçinde her şeyin büyük bir kesinlikle hesaplanıp belirtildiği bu yayınlar sonunda yeryüzünde ne bir yanlış davranış ne de boş bir serüven kalacaktır. İşte o zaman, bunları hep siz söylüyorsunuz, gene matematik kesinlikle hesaplanmış, hazır, yepyeni bir iktisat düzeni kurulacak yeryüzünde. Bütün yanıtlar önceden bulunmuş olacağı için, ortada soru diye bir şey kalmayacak. Sırçadan bir köşk kurulacak. Kısacası, Anka kuşu uçup gelecek. Kuşkusuz o zaman, bunu şimdi ben söylüyorum, yaşamanın son derece sıkıcı olmayacağı konusunda kimse güvence veremez. Çünkü her şey çizelgelere göre hesaplanınca bizlere ne kalır? Buna karşılık her davranış mantık çerçevesinde yapılacaktır. Can sıkıntısından insan neler neler uydurmaz. Zaten altın iğneler de can sıkıntısından batırılmaktadır. Daha bu kadarıyla kalınsa çok iyi. İşin kötüsü, bunu da gene ben söylüyorum. Bakarsınız, altın iğnelere sevinenler bile çıkar. Çünkü insanoğlu ahmak bir yaratıktır. Hem de görülmemiş derecede. Daha doğrusu ahmak değil de nankördür. Eşine rastlanmayacak kadar nankördür. Çünkü Sözün gelişi insanlar demin anlattığım mantık düzeninde yaşayıp giderlerken, bayağılığı yüzünden akan, daha doğrusu gerici, alaycı bir beyefendi ansızın ortaya çıkıp elini böğrüne dayayarak, hepinize, ne dersiniz beyler, şu mantıklılığa bir tekme vurup bütün logaritmacıları bir anda cehenneme yollasak da, yine eskisi gibi ahmakça, başımıza buyruk yaşasak nasıl olur, diye bağırırsa hiç şaşmam. Onun böyle bağırması gene neyse. Ama peşinden sürüyle geleceklerin çıkması insanın zoruna gider. İşte insanın yaratılışı budur. Bütün bu olanlar, bakın, nedenli önemsiz sözü edilmeye değmez bir sebebe dayanmaktadır. İnsanoğlu, her zaman, her yerde, kim olursa olsun, mantığının ve çıkarlarının buyurduğu gibi değil de, gönlünün çektiği gibi davranmıştır. Çıkarlarımızla çatışan şeyler de istenebilir. Hatta bazen bütünüyle böyle olmalıdır. Bu benim kendi düşüncem. Bağımsız, sınır tanımaz isteklerimiz, en azgınına kadar kaprislerimiz, bazen çılgınlık derecesine varan hayallerimiz. İşte size hiçbir sınıflandırmaya girmediği için unutulan, bütün dizge ve kuramları allak bullak eden, öbür çıkarların başında bulunması gereken çıkarın ta kendisi. Kimi bilgin kişiler insanlara bir takım normal erdem sınırlarını taşırmayan isteklerin yeteceğini de nereden çıkarırlar? Ne diye bizlerin mantık ve çıkarlarımıza uygun şeyler istememiz gerektiğini ileri sürerler? İnsanlara gerekli olan tek şey, sonunun neye varacağı, neye mal olacağı bilinmeyen başıboş istektir. Bu istek dedikleri de... Ama gerçekte istek diye bir şey yok ki, diye gülerek sözümü keseceksiniz. Bilim, insanı şu zamanda bile öyle bir açıklığa kavuşturuyor ki, hep biliriz, istek, özgür irade dedikleri şey. Durun biraz baylar, ben de bundan söz açacaktım. Ama ne yalan söyleyeyim, göze alamamıştım. İsteklerimizin bilmem hangi sebeplere bağlı olduğunu ağzımdan kaçırmak üzereydim ki, çok şükür, bilimi anımsadım da sustum. Tam o sırada bu konuyu siz açtınız. Diyelim, gerçekten günün birinde bütün istek ve kaprislerimizin formülü bulunuverse, daha doğrusu isteklerimizin neye bağlı olduğu, hangi yasalara göre oluştuğu, nasıl geliştiği, değişik durumlarda ne gibi yönler aldığı üstüne kesin matematik formülleri ortaya çıkarılsa. O zaman, işte o zaman insanlar belki de isteklerinden vazgeçecekler. Hem de %100 vazgeçeceklerdir. Çizelgeye bakarak istemenin ne tadı kalır? Bundan başka insan, insanlıktan çıkıp bir ork vidasına ya da bunun gibi bir şeye dönüşecektir. Çünkü isteği, iradesi olmayan, istemeyi bilmeyen insan, ork silindirindeki bir vidadan başka nedir ki? Siz buna ne dersiniz? Bütün olasılıkları göz önüne alalım da, böyle bir şeyin olup olmayacağını bir düşünelim. Diyeceksiniz. Biz çıkarlarımızı anlamadığımız için ne istediğimizi de çoğunlukla bilemeyiz. Gözümüze kestirdiğimiz bir çıkarı elde etmekte en kolay yolu seçiyoruz diye bazen aptallığımızdan bir sürü saçmalık yaparız. Oysa bütün bunların dökümü yapılıp kağıda geçirilince olmayacak bir şey yok bunda. Çünkü ileride insanların doğa yasalarının hepsini öğrenemeyeceklerine şimdiden inanmak çirkindir, anlamsızdır. İçimizde istekten de eser kalmaz. İstekler bir gün mantıkla karşı karşıya gelince, artık bizler istek duymayı bir yana bırakıp yalnızca düşünmeye başlayacağız. Çünkü aklımız başımızdayken bir takım saçmalıkları istemek, böyle göz göre göre mantığa aykırı davranıp kendi kuyumuzu kazmak olanaksızdır. Nasıl olsa özgür irade yasaları açıklığa kavuşturulacağı için, bir gün bütün istek ve düşüncelerin dökümü de yapılarak, şaka bir yana, belki bir takım çizelgeler düzenlenecek, biz de bu çizelgelere bakıp istekte bulunacağız. Söz gelişi bir gün birine nanik yapsam, hesaplar, kitaplar, benim gerçekten öyle yapmam, hem de hangi elimi kullanmışsam o elimi kullanmam gerektiğini ortaya koysa, benim özgürlüğümden ne kalır? Üstelik bir de okumuş, bilgin bir kişiysem. İşte o zaman yaşamımı 30 yıl ilerisine kadar hesaplayabilirim. Kısacası, bütün bunların gerçekleşmesiyle her şeyi önceden görüp anlayacağım için, bana da yapacak bir şey kalmaz. Aslında şunları aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Doğa neyi, ne zaman yapacağımızı bize hiç sormaz. Onu hayallerimizde canlandırdığımız gibi değil, gerçekte olduğu için kabul etmeliyiz. Bir çizelge, bir takvim, hatta bir imbik peşindeysek, bunları kabul etmekten başka çaremiz yoktur. Böyle yapmasak bile, bize kendini nasıl olsa kabul ettirir. Hepsi güzel ama burada aklımın takıldığı bir şey var. Felsefeye daldığım için özür dilerim, sevgili okuyucularım. Ne yaparsınız? 40 yıllık yeraltı yaşamı. Dile kolay. İzin verin, biraz da hayal kurayım. Mantık, kuşkusuz iyi şeydir. Ama olup olacağı bir mantıktır ve insanın düşünme gereksinmesini gidermekten öteye geçemez. Oysa istek yaşamın ta kendisidir. Hem de en basit bir davranıştan yüce mantığa kadar. Gerçi isteğin eline kalmış bir yaşam çoğu zaman deli zırvasından başka bir şey değildir. Ama unutmayalım, gene de yaşamdır. Kara kökü almak değil. Söz gelişi ben, salt düşünme gereksinmemi gidermek, insanoğlunun yaşama yeteneğinin 20'de birini ortaya koymak için değil, pek doğal olarak yaşama gücümün tümünü seferber ederek yaşamak istiyorum. Akıl burada ne yapar? Akıl öğrenebildiği kadarını bilir. Belki geride öğrenemeyeceği çok şey kalacaktır. Avutucu bir yanı olmasa da bu gerçeği niçin gizleyelim? İnsan yaşantısıysa bilinçli ya da bilinçsiz bütün eğilimleriyle, türlü türlü aldanmalarıyla sürer gider. Bana acıyarak baktığınızı hissediyorum, değerli okuyucular. Okumuş, aydın, kısacası geleceğin insanının bile bile çıkarına uygun olmayan bir istekte bulunmayacağını, bunun matematik bir kesinlik taşıdığını üsteliyorsunuz. Ben de sizlerle aynı düşüncedeyim. Ama şunu size 100. kez söyleyeyim ki, insanın bile isteğe, bilinçli olarak zararlı, budalaca, hatta son derece budalaca bir isteğe kapıldığı bir durum, tek bir durum vardır. Yalnızca yararlı şeyler istemek zorunluluğundan kurtulup, en saçmasından bile olsa bir şey istemek hakkına sahip olmak. Okuyucularım, bu saçma istek, bu kaprisler kimi durumlarda bizim için bütün dünya nimetlerinin üstünde bir değer kazanabilir. Özellikle bize açıkça zararı dokunduğu, çıkar üstüne en akla yatkın düşüncelerimizle ters düştüğü zamanlar, bütün öbür çıkarlardan daha yarar sağlayabilir. Çünkü en önemlisi, en değerli varlığımız olan kişiliğimizi, benliğimizi korumaktadır. Kimi insanlar bunun, bizim en değerli özelliğimiz olduğunu söylerler. Canı çektiği zaman isteğin akılla birleştiği de olur. Aklı kötüye kullanmayıp ondan yeterince faydalanırsa, bu birleşme yararlı, hatta övülmeye değer sonuçlar verir. Fakat isteğin sık sık, hatta üst üste mantıkla çeliştiği durumlar vardır ve bilir misiniz, bu durum hem çok yararlı hem de beğenilecek bir olaydır. Şimdi bir an için insanların aptal olmadıklarını düşünelim. Hiç olmazsa şundan dolayı insanların gerçekten aptal olduğunu söyleyemeyiz. Bizler aptal olursak akıllı kime diyeceğiz? Ama insanoğlu aptal değilse bile korkunç derecede nankördür. Evet, eşi bulunmaz bir nankör. Bana kalırsa insanın en iyi tanımlanması şöyle olmalı. İki ayaklı nankör bir yaratık. Hepsi bu kadarla kalsa gene iyi. Çünkü böylece en büyük kusuru unutulmuş olurdu. İnsanın en büyük kusuru, Nuh tufanından başlayıp Schleswig-Holstein dönemine değin süren, alnının kara yazgısı olan erdemsizliğidir. Erdemsizlik ve buna bağlı olarak ölçüsüzlük. Ölçüsüzlüğün erdemsizlikten ileri geldiği çoktandır bilinen bir gerçektir. İnsanlık tarihine şöyle bir göz atın, bakın neler göreceksiniz. Görkem mi? Belki bunun için yalnızca Rodos anıtı yeter. Bizim Anabeski, kimilerinin bu anıtın insan elinden çıktığını, kimilerinin ise doğa tarafından yaratıldığını ileri sürdüklerini boşuna mı söylüyor? Göz alıcılık mı? Olabilir. Çağlar boyunca her ulusun askerinin, sivilinin giydiği yalnızca tören üniformalarını alırsak ne demek istediğimiz anlaşılır. Hele özel frak çeşitleri karşısında apışıp kalmayacak tek tarihçi çıkmaz. Tek düzelik mi? Bu da olabilir. Durmadan dövüşüyorlar. Eskiden de, şimdi de, her zaman dövüştüler ve dövüşecekler. Yalnızca bu örnek yetmez mi tek düzeliğe? Kısacası, insanlık tarihine her şey, hasta bir muhayyilenin uydurabildiği her şey yakıştırılır da, ağırbaşlılık yakıştırılamaz. Daha söze başlamadan sözünüz ağzınıza tıkılır. Yaşamda karşınıza şöyle tuhaf bir durum çıkmaktadır. Ellerinden geldiğince erdemli, ağırbaşlı davranmayı kendilerine amaç edinen, sanki dünyada erdemli, ağırbaşlı yaşanabileceğini göstermek istercesine çevrelerine ışık saçan bir takım erdemli, ağırbaşlı kişiler, insanseverler, bilgeler vardır. Sonra, diyeceksiniz. Sonrası belli. Bu gösteriş düşkünlerinin çoğu, önünde sonunda sapıtarak akla gelmedik herzeler yerler. Şimdi size sorarım. Bu gibi tuhaf nitelikleri olan yaratıklardan başka ne beklenir? Böyle birinin önüne bütün yeryüzü nimetlerini serin, mutluluk denizine, başı kaybolana, hatta suyun üstünden hava kabarcıkları çıkana kadar gömün, elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan, yalnızca uyuması, ballı kaymaklı yemesi, bir de insan soyunun tükenmemesine çalışması için önüne bütün zenginlikleri yığın, bakın. Bu insan salt nankörlüğü, rezilliği yüzünden başınıza ne püsküllü belalar açacaktır. Ballı kaymağı gözü görmez, bile bile en zararlı, çıkarına en aykırı yaramazlıklar, saçmalıklar yapar. Bunun tek nedeni, akıllı uslu yaşayıştan bıkıp, tehlikelere doğru kanatlanan hayal gücünü her işine katmak istemesidir. Akıllara durgunluk veren hayallerini, en koyusundan ahmaklıklarını elden bırakmak istemez. Çünkü, sanki pek gerekliymiş gibi, insanların piyano tuşu değil, hala insan olduklarını kendi kendisine göstermeye çalışır. Gerçi tuşlarına basıp piyanoyu çalan da gene doğa yasalarıdır. Bu çalış öylesine güzel ve dokunaklıdır ki, bir şey demeye güç bırakmaz insanda. Üstelik kendisinin gerçekten piyano tuşu olduğunu anlarsa, ya da onun böyle olduğu, fen bilimlerince matematik bir kesinlikle kanıtlanırsa, insanoğlu gene de aklını başına toplamaz. Tersine, salt nankörlüğünden, aklına eseni yapmak için bile bile haltlar karıştırır. Buna gücü yetmezse, zihninde bir takım karışıklıklar, fırtınalar yaratarak çeşitli acılar duymaya başlar. Böylece dediğinde sonuna dek direnir. Dünyaya lanet üstüne lanet yağdırır. Yalnızca insanoğlu lanet okuyabileceği için, insanı öbür hayvanlardan ayıran başlıca üstünlük de budur. Hiç olmazsa bu yolla istediğini elde eder. Yani piyano tuş değil de insan olduğuna inanç getirir. Bütün bu karışıklıkların, karanlıkların, lanetlerin çizelgeyle önceden kestirilerek önlenmesi, aklında böylece ağır basması sağlanabilir, diyeceksiniz. İşte böyle bir durumda bile, insan mantığın elinden kurtulup gene bildiğini okumak için kendini deliliğin kucağına atar. Buna inanıyor, doğruluğu konusunda bütün sorumluluğu üstleniyorum. İnsanın bütün işi gücü, sanırım vida değil, insan olduğunu her an kendi kendisine kanıtlamaktır. Bu uğurda başı belaya girecekmiş, gerekirse mağara adamına dönüşecekmiş, vız gelir ona. Bütün bunlardan sonra gel de günaha girme. Henüz bu dereceye düşmediğimiz, isteğin bilmem hangi şeytanın buyruğunda olduğu açıklanmadığı için gel de sevinme. Kimsenin elimden özgür irademi almadığını, ancak irademin yine kendi isteğimle normal çıkarlarıma, doğa yasalarına, aritmetiğe uygun düşmesi için çalışıldığını söyleyeceksiniz bağıra bağıra. Bana bağırmak lütfunda bulunursanız eğer. Hadi efendim. İş çizelgeyle aritmetiğe dayanınca iki kere ikinin dört etmesinden başka çıkar yol olmazsa iradenin ne önemi kalır? İradem işe karışmasa da iki kere iki dört ediyor. İrade bu mu demektir? Elbette şaka ediyorum, sayın okuyucularım. Şakalarımın bayat kaçtığını da bilmiyor değilim. Ama söylediklerimin tümünü şaka sanmak da doğru değildir. Belki dişlerimi gıcırdata gıcırdata takılıyorum size. Baylar, ne olur, canıma okuyan bazı sorunların çözümünü verin, ben de kurtulayım. Örneğin, bir insanı köklü alışkanlıklarından kurtarmak, iradesini bilimin, sağduyunun verileriyle bağdaşacak biçimde düzenlemek istiyorsunuz. İnsanın böyle bir değişikliğe uğratılmasının yalnız olanaklı değil, aynı zamanda gerekli olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Hangi sebeple isteklerimizin yeni baştan düzeltilmeye muhtaç olduğunu söylüyorsunuz? Kısacası, bu düzeltmenin insana gerçekten yararlı olacağını nereden biliyorsunuz? Açık konuşalım, mantığın ve aritmetiğin sağlama bağladığı, gerçek, normal çıkarımıza aykırı gitmemenin bizler için tek çıkar yol, Bütün insanlık içinde şaşmaz kural olduğuna nasıl %100 inanıyorsunuz? Böyle bir şey şimdilik sizin bir tahmininiz olmaktan ileri gidemez. Bunun bir mantık kuralı olduğunu kabul etsek bile, belki de insanlık için aynı şey değildir. Okurlarım, sakın beni deli sanmayın. İzin verirseniz size daha söyleyeceklerim var. İnsanın doğuştan yaratıcılığa, amacına bilinçle ilerlemeye, durmadan kuran bir mühendisliğe, yani nereye olursa olsun kendine yol açmaya mahkum edilmiş bir varlık olduğunu kabul ederim. Kim bilir, belki de bu yol açmaya mahkum edilişi yüzünden insanın canı şöyle arada bir kaçamak yapmak ister. Dahası var, içi dışı bir iş adamları bütün ahmaklıklarına karşın belki de yolun nereye olursa olsun bir yere gittiğinin farkındadırlar. Onlara göre asıl sorun yolun bir yere gitmesi değil, yalnızca gitmesidir. Ve hepimizin bildiği gibi tembellik bütün kusurların anası olduğu için, doğanın uslu çocuklarının mühendislik mesleğini küçümseyip kendilerini her kötülüğün başı olan tembelliğin kucağına bırakmamasıdır. İnsanın yaratmayı, yol açmayı sevdiği su götürmez bir gerçektir. Ama sorarım size, neden bir yandan da yıkmaya, her şeyi darmadağın etmeye bayılır? Yanıtlar mısınız bu sorumu? Bu konuda birkaç sözüm daha var. Sakın insanoğlu hedefe ulaşmaktan, kurmakta olduğu yapıyı bitirmekten içgüdüsel bir ürküntü duyduğu için yıkmayı, bozup dağıtmayı seviyor olmasın. Bu işi yaparken öyle bir tad alır ki, deme gitsin. İnsanın yapılan bir yeri yakından değil de uzaktan sevdiğini, onun içinde oturmayı değil yalnızca kurmayı, sonunda da karıncalar, koyunlar gibi animo domestike bırakmayı düşündüğünü yadsıyabilir miyiz? Karıncalara gelince onların ev yapma düşünceleri bambaşkadır. Karınca yuvası denen, yıkılmak bilmez, şaşılası bir yapıları vardır. Saygıdeğer karıncalar yapı işine karınca yuvasıyla başlayıp, hala da öyle sürdürmekle olumlu, direşken, sebatlı davranış adına büyük bir onur kazanmışlardır. Gel geç gönüllü, tutarsız bir yaratık olan insanoğluysa, belki de satranç oyunları gibi hedefi değil, hedefe giden yolu sever. Kim bilir, belki doğruluğuna bel bağlayamayız kuşkusuz. İnsanın yöneldiği tek hedef, hedefini elde etmek için harcadığı sürekli çabadır. Başka bir deyişle yaşamın kendisidir. Oysa hedef 2 kere 2 4'ten bir formülden başka bir şey olamaz. 2 kere 2 4 ise yaşam değildir, beyler. Ancak ölümün başlangıcıdır. İnsan 2 kere 2 4'ten en azından bir korku duymuştur. Bu korku benim şu anda bile içimdedir. Evet, insanın tek yaptığı şey 2 kere 2 4'lerin peşine düşmek, okyanusları aşmak, bu uğurda seve seve yaşamını vermektir. Ama öbür yandan aradığını bulacağı için de ödü patlar. Çünkü bulursa arayacak başka bir şeyi kalmayacağını hissetmektedir. İşçiler işlerini bitirince para alırlar. Daha sonra da gidecekleri bir meyhane, düşecekleri bir de karakol çıkar nasıl olsa. İşte size bir haftalık iş güç. Peki ama bizler nerelere gideriz? Onun için hedefe her varışta bir tedirginlik duyulur. İnsanoğlu amacına doğru ilerlemeyi sever, fakat amacını elde etmeyi değil. Çok gülünç bir durum doğrusu. İnsanın yaratılıştan gülünç bir varlık olmasındadır bütün terslik zaten. 2 kere 2 4 çekilmez bir şey. 2 kere 2 4, bana sorarsanız, bir küstahlıktır. 2 kere 2 4, ellerini böğrüne dayayarak yolumuzu kesen, sağa sola tüklük atan bir külhan beyinin ta kendisidir. 2 kere 2 4'ün yetkinliğine, mükemmelliğine inanırım. Ama en çok övülmeye değer bir şey varsa, o da 2 kere 2'nin 5 etmesidir. Peki ama nasıl oluyor da siz yalnız olumlu, normal durumların, kısacası refahın insan çıkarlarına uygun olduğunu böylesine kendinizden emin, böbürlene böbürlene söyleyebiliyorsunuz? Mantığınızın çıkar konusunda yanıldığını hiç düşünmediniz mi? Belki de insan yalnızca refahı sevmiyor, refah kadar da acılardan hoşlanıyordur. İnsanoğlu için acıların refah derecesinde yararlı olması da mümkündür. Şurası kesindir ki, bizler acıyı bazen tutkuya varan bir sevgiyle severiz. Bunu anlamak için dünya tarihine başvurmaya gerek yok. Eğer siz de bir insansanız, azıcık da olsa yaşamışsanız, kendinize danışın yeter. Benim düşüncemi sorarsanız, yalnızca refahı sevmek ayıptır üstelik. Sonu iyi mi olur, kötü mü, orasını bilemem. Ama bir şeyi devirip kırmanın bazen hoş bir yanı vardır. Bu bakımdan ne başlı başına refahı, ne acıları tutarım. Ben yalnız kaprislerimden ve istediğim her an kapris yapabilmekten yanayım. Sırça köşkle acı çekmekse bütün bütüne yakışıksız düşer. Çünkü acı çekmek kuşku demektir. İçinizde kuşku uyandıran bir sırça köşk nasıl bir şey olurdu dersiniz. Yine de şuna iyice inandım ki, insanoğlu karışıklık çıkarmaktan, kırıp dökmekten kendini alamayacaktır. Acı duymak anlamanın tek kaynağıdır. Her ne kadar notlarımın başında anlamayı insanın baş belası saydığımı söyledimse de, insanın anlamayı sevdiğini, onu dünyanın hiçbir zevkine değişmeyeceğini biliyorum. Anlama iki kere iki ile oranlanmayacak bir yüceliktedir. İki kere ikiden sonra artık yapılacak değil, tanıyacak bir şey de kalmamıştır. Olsa olsa beş duyunuzu körleştirip düşüncelere dalarsınız, o kadar. Gerçi anlama da insanı aynı sonuca götürür. Yani gene yapacak işiniz kalmaz ama hiç olmazsa kendi kendinizi döverek biraz olsun canlanabilirsiniz. Gerici bir davranış olmakla birlikte hiç yoktan iyidir. Siz, sıkılmak nedir bilmez bir sırça köşke, yani gizliden gizliye de olsa dilinizi çıkaramayacağınız, nanik yapamayacağınız bir sırça köşke inanmışsınız. İşte bu köşkten korkmamın nedeni belki de onun sırçadan oluşu, sonuna dek ayakta kalışı ve gizlice de olsa dilimi çıkaramayışımdır. Bakın, yağmur yağarken köşk yerine bir kümes görsem, ıslanmamak için belki kümese girerim. Ama beni yağmurdan korudu diye de şükran borcumu ödemek için kümese köşk gözüyle bakmam. Bana gülüyorsunuz. Hatta kümesle köşk arasında bir ayrım olmadığını haykırıyorsunuz. Biz, eğer yalnızca ıslanmamak için yaşıyorsak, sizin dediğinize seve seve katılırım. Ancak yaşamın yalnız bu olmadığına, yaşadıktan sonra bütün ömrümün köşklerde, saraylarda geçmesi gerektiğine kafam saplanmışsa, yapacağım başka bir şey yoktur. Bütün isteğim, emelim bundadır artık. Beni bu saplantıdan kurtarmak için içimdeki isteği değiştirmelisiniz. Peki gönlümde yatanı değiştirip bir başkasıyla gözümü kamaştıran, bana başka bir ülkü verin. Ama şimdilik benden kümesi sırça köşk olarak görmemi istemeyin. Varsın sırça köşk uydurma olsun. Doğa yasalarına göre aslı astarı olmayan bu düşü, aptallığından, soyumuza özgü bir takım köhne, akıl dışı alışkanlıklara kapıldığım için ben uydurmuş olayım. Sırça köşkün gerçekte olmamasından bana ne? Onu isteklerimde yaşatıyorsam, daha doğrusu, isteklerim var oldukça o da varsa ötesi beni ilgilendirir mi? Yoksa gene mi gülüyorsunuz? İstediğiniz kadar gülün. Ben bütün alaylara katlanırım. Karnım açken gene de tok olduğumu söyleyemem. Uzlaşmayla avunamayacağımı, doğa yasalarına göre var olması gereken, gerçekten de var olan kısır döngüyle yetinemeyeceğimi biliyorum. Bin yıllık sözleşmeli yoksul kiracılarla dolu, her olasılığa karşı, kapısında dişçi Wagenheimların tabelası bulunan bir apartmanı, baş tacı ettiğim, asıl isteğim, emelim sayamam. İsteklerimi ortadan kaldırıp ülkülerimi yok ettikten sonra bana daha iyi bir amaç gösterin, seve seve peşinizden koşayım. Uğraşmaya değmez derseniz benden de aynı karşılığı alırsınız. Şurada ciddi konular üzerinde kafa patlatıp duruyoruz ama siz benim sözlerime kulak asmazsanız öyle olsun. Yalvarmaya hiç niyetim yok. Benim yeraltım bana yeter. Yaşadığım sürece isteklerim de ölmemişse, kurduğunuz yapıya tek tuğla koyarsam ellerim kırılsın. Demin sırça köşkü salt dilimi çıkaramayacağım için yatsıyışıma bakmayın. Dil çıkarmaya bayıldığından söylemedim bunu. Belki de yapılarınızdan bir tekinin bile dil çıkarılamayacak türden olmayışı kızdırıyor beni. Dilimi çıkarma isteğini duyurmayacak değişiklikler yapılsın, şükran duygularımı göstermek için dilimi bile keserim. Yoksa bana ne elin yapısından, nerede nasıl oturduğundan. Peki ama niçin ben böyle isteklerle yaratılmışım? Bütün varlığımla kocaman bir yalan olduğum sonucuna varmak için mi yaratıldım ben? Tek amacım bu mudur? İnanmıyorum. Size şunu söyleyeyim ki, benim gibi yeraltı adamlarının dizginini sıkı tutmak gerekir. 40 yıl yer altında sesimizi çıkarmadan otururuz. Ama bir de fırsatını bulup yeryüzüne çıktık mı, dırdırımızdan kurtulamazsınız. Varıp dayandığımız sonuç, en iyisi hiçbir şey yapmamaktır. Bir köşeye çekilip seyirci kalmaktan iyisi var mı? Onun için yaşasın yeraltı. Normal insanı öylesiye kıskandığımı söyledim. Gördüğüm kadarıyla gene de onların durumunda olmak istemem. Kıskanmaktan geri durmayacağım gene de. Ama hayır hayır, ne olursa olsun yeraltı daha kazançlı. Orada hiç olmazsa insan, şimdi bile yalan söylüyorum. Yalan, çünkü iyi olanın yeraltı değil, özlemini duyduğum ama bir türlü elde edemediğim başka, bambaşka bir şey olduğunu 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi biliyorum. Cehenneme kadar yolu var yeraltının. Ah, şimdi şuraya yazdıklarımın bir bölümüne bari inansam başka ne isterdim? Yemin ederim ki, beyler, şu çiziktirdiklerimin bir sözcüğüne bile inanmıyorum. Daha doğrusu belki inanıyorum. Ama bir yandan da nedense her sözümün yalan olduğunu hissediyor, kuşkular içinde kıvranıyorum. Öyleyse ne diye yazdınız bunları, diyeceksiniz. İşsiz güçsüz olarak sizi de yer altına sokup, 40 yıl sonra durumunuz nicedir diye sormaya gelsem, sizin karşılığınız ne olurdu? İnsan 40 yıl tek başına işsiz güçsüz bırakılır mı, efendim? Başınızı hor görürcesine sallayarak, belki de, bu ne utanmazlık, bu ne alçaklık, diyeceksiniz. Yaşamaya susadığınız halde, dolan başlı mantık yollarıyla yaşam sorunlarını tartışmaya kalkışıyorsunuz. Hem sırnaşık, küstahça davranışlarda bulunuyorsunuz, hem de korkudan ödünüz patlıyor. Saçmaladığınız zaman keyfinize diyecek yok. Ama küstahlığa başladınız mı, hemen ürküyor, özür üstüne özür diliyorsunuz. Bir yandan bize korkmadığınızı söylüyor, öte yandan yaltaklanmaktan geri durmuyorsunuz. Bizi hıncınızdan dişlerinizi gıcırdattığınıza inandırmaya çalışırken güldürmek için nükteler savuruyorsunuz. Nüktelerinizin bayat olduğunu bilmiyor değilsiniz. Ama taşıdıkları edebi değer dolayısıyla da pek sevinmiş görünüyorsunuz. Belki gerçekten acı çektiniz. Fakat çektiğiniz acılara hiç mi hiç saygınız yok? Söyledikleriniz doğru olmakla birlikte efendilik eksiksizdi. Gururunuz yüzünden ufacık bir şeyi sorun yapıp içinizdeki gerçeğin ipliğini pazara çıkarıyor, değerini 5 paralık ediyorsunuz. Bir şeyler söylemek istediğiniz anlaşılıyor, fakat korkudan son sözleri gebeleyip duruyorsunuz. Açık konuşacak kadar kararlı değilsiniz. Ürkekçe bir küstahlık sizinki. Anlayışınızla övünüyorsunuz, bir yandan da ikircimlerle, tereddütlerle dolusunuz. Çünkü kafanız işlediği halde yüreğiniz kötülük batağına gömülmüş. Oysa yüreği temiz olmayanın anlayışı da kıttır. Ya o küstahlığınız, sırnaşmanız, kırıtmalarınız? Yalan, yalan, hepsi yalan. Yukarıdaki sözlerinizi de ben uydurdum kuşkusuz. Onlar da yer altından çıkmadır. 40 yıldır kafa aralığından konuşmalarınızı dinlemekteyim. Kafam hep böyle şeylerle dolu olduğu için uydurmakta kolay oluyor. Ezbere bildiğim bu sözlere edebi bir biçim verdim, o kadar. Peki ama bütün bunları yayımlayarak, üstelik bir de sizlere okutacağımı düşünecek kadar ağırbaşlılıktan yoksun musunuz? Sonra bir sorun daha var. Sizlere niçin, beyler, efendiler, okurlarım diye sesleniyorum. Az sonra yazacağım itiraflar ne yayımlanabilir ne de başkalarına okutulur türdendir. En azından ben kendimde bu güveni bulamıyorum. Hem bulsam ne çıkar? Fakat ne yaparsınız ki? İçime bir heves düştü. Ben de bu hevesi gerçekleştirmeye çalışacağım. Durum şu. Her insanın anılarında herkese söyleyemeyeceği, ancak dostlarına açabileceği şeyler vardır. Hatta dostlarına bile açılamayacak, gizli kalması koşuluyla yalnız kendi kendimize itirafta bulunacağımız durumlar olur. Ama bir de öyleleri vardır ki, kendi kendimize bile açmaktan korkarız. Her aklı başında insanın dar ağacında bile böyleleri yığınla bulunur. Daha doğrusu, insan aklını başına topladıkça bunların da sayısı artar. Geçenlerde, eski serüvenlerimi kafamda şöyle bir toparlayayım diye karar verdiğim halde, şimdi bir türlü yapamıyor, büyük bir tedirginlikle çoğunu geçiştirmeye çalışıyorum. Yalnız anımsamakla kalmayıp, Bunları bir de yazmaya karar verdiğim şu anda bir deneme yapacağım. İnsan hiç olmazsa kendi kendisiyle içli dışlı olabiliyor, gerçekleri çekinmeden söyleyebiliyor mu? Sırası gelmişken belirteyim. Hein, doğru bir özgeçmiş, otobiyografi yazmanın mümkün olmadığını, insanın kendisi hakkında bir sürü yalan söylemeden edemeyeceğini ileri sürer. Hein'e sorarsanız, Rosso itiraflarında yalan üstüne yalan kıvırmış, üstelik bunları gururu yüzünden bile bile yapmıştır. Hein'in haklı olduğuna inanıyorum. İnsan salt gururu yüzünden cinayet yalanlarına dek bulaştırabilir kendini. Böyle bir gururun ne menen bir şey olduğunu da pek iyi biliyorum. Ama Hein, toplum önünde içini döken birinden söz ediyordu. Oysa ben kendim için yazıyorum. Okurlarımla konuşmakla, bana da kolay gelen, alışılmış bir yazı biçimine uymuş oluyorum. Bunu bir kez daha açıkça belirtirim. Bütün yaptığım, pek de gerekli olmayan bir geleneğe bağlı kalmaktır. Yoksa okurlarım olmayacak hiçbir zaman. Yukarıda da söyledim ya, anılarımın düzenine aldırış bile etmeyeceğim. Aklıma nasıl gelirse öylece kağıda aktaracağım. Ama sözlerime takılarak, gerçekten okurlarınız olmayacağını öngördüğünüze göre, ne diye kendinize, hem de kağıt üstünde bir takım koşullar ileri sürüyor, tertip, düzen düşünmeden, aklınıza geldiği gibi yazacağınızı söylüyorsunuz? Bu açıklamayı yapmanızın, üstelik bir de ezilip büzülmenizin sebebi ne olabilir, diyeceksiniz. Buna, ne bileyim ben, diye karşılık vereceğim. Hayli karışık bir konudur bu. Belki ödleyin biriyimdir de ondan böyle yapıyorum. Belki de yazarken daha ciddi olmak için gözümün önüne okurları getirmek istiyorum. Sebep mi ararsınız? Bir nokta daha var. Neden anılarımı ille de yazmak istiyorum? Okurlar için olmadığına göre anılarımı kağıda dökmeden, zihnimden geçirmekle yetinemez miydim? Orası öyle. Ama anılarım kağıt üzerinde daha bir görkemli duruyor. Böylece etkisi daha da artacak, kişiliğim üstünde daha doğru bir yargıya varabileceğim. Buna bir de üslup güzelliği eklenecek. Ayrıca içimi dökmekle belki de rahatlayacağım. Sırası gelmişken söyleyeceğim. Eski bir anım var ki şu sıralar canımı sıkıp duruyor. Geçenlerde birden kafama takıldı. O günden beri de hep kulağımda çınlayan hüzünlü bir müzik parçası gibi bir türlü aklımdan çıkmıyor. Peki ama ondan kurtulmam da gerekli. Böyle anıların yüzlercesi var bende. Zaman zaman bunlardan bir tanesi üste çıkarak beni bunaltmaya başlıyor. Yazmakla bunlardan kurtulacağıma inanıyorum nedense. Bir kez denesem ne çıkar? Üstelik işsiz güçsüz, otura otura sıkıntıdan patlayacağım. Anı yazmak da bir çeşit iştir. Çalışmakla insanın iyi ve namuslu olacağını söylerler. Hiç olmazsa bu da bir şans. Bugün kar yağıyor. Sarı, bulanık, sulu sepken gibi bir şey. Dün de, daha önceki günlerde yağdı. Beni rahatsız edip duran o olay, sulu sepken yüzünden kafama takılmış olsa gerek. Öyleyse bu da sulu sepken üstüne bir anı olsun. 1. Bölümün sonu.